Orada şu var. Şimdi dolaysız ideal yaşamdır diyor ve buradan bireyselliği açıklayabilir miyiz? Yani şimdi burada aslında şeyi okuyalım. Yani Hegel'in kendi açıklamasını ana hatlarda aslında küçük mantıkta bütün yaşam ideası şey gibi görünüyor. 2-3 sayfa gibi görünüyor değil mi? Kaç sayfa mı? Bakar mısın? Yaşam. Yani 2 sayfa. Yani 2 sayfa falan. Burası orası. Bilgiye kadar.
Evet, 2 sayfa.
Ama bilgiyi de yaşamın içine katmak gerekiyor.
Yani onu şey yapabiliriz. Şimdi ben tek yinelediğim şeyleri, geçen hafta konuştuğumuz noktaları tekrar kısaca yani daha hızlı geçeceğiz bu sefer. Bir kere yaşam iddiasına geldiğimiz zaman geride şey var değil mi? 2 bölüm var. Yani özellik ve nesnellik var. Evet. Ve ideaya geldik. Yani yaşam iddiasına olmadan, gelmeden önce bu iki kategorinin birliğine geliyoruz ve o iki kategorinin şimdi şeye dikkat edin, Hegel'in sık sık olumsuz birlik anlatımı evet. var. Onun anlamı şöyle. Üçüncü moment yani kurgul moment ilk iki momenti kendi içinde negatif olarak kapsıyor. Ve kendisi aslında olumsuz birlik. Yani aslında çok basit ama bunu yıllarca anlamak şey değil. Anlamadan gidebiliyor insanlar. Yani benim için de şey oldu. Uzun sürdü. Yani nedir bunun mantığı? Olumsuz birlik anlatımını niye kullanıyor derken. Olumsuzu olmayan olumsuz olarak. Olması. Yani ortadan kaldırılmış olan. İdealleştirilmiş olan.
Şey için mi? Olumsuzlanmanın olumsuzlanması olduğu için mi olumsuz deniyor?
Olumsuzlamanın olumsuzlaması. Yani hı. aslında orada iki tane olumsuz var. Dolayısıyla olumluluk var. Ama Hegel orada olumsuz birlik anlatımını kullanıyor.
Onu anlatmak için kullanıyor olabilir. Ben anladım mesela. O iki olumsuzlanması olduğu için ona olumsuz birlik diyor. O bir ad gibi geldi.
Ona olumlu demesi gerekir ama. Olumsuzun olumsuzu olumlu olduğuna göre ama Hegel olumsuz birlikten söylüyor. O biraz daha karışık. Yani.
Şey, üçüncü momentte o çünkü yani. Şey de olumsuz sandı.
Evet. Şimdi ona tekrar değiniriz ona. Sadece şeye dikkat edin. Bir birlik var. Ama o birlik olumsuz. Yani o birlik aynı zamanda şey, negatif momentlerin bir birliği olarak düşünülebilir. Şimdi dolaysız ideal yaşamdır. İdeal ilkin dolaysız. Yani tikelleşmemiş. Belirlenim ayrım kazanmamış. Ve bunun yaşam olduğunu düşünüyor. Yani şimdi yaşamda da bilgide de aynı kavram ilişkisi var. Ona dikkat edeceğiz. Aslında şeyde de, yani bilgi için ben Hegel'in kendi sözünü buldum. Net olarak şey diyor. Onu şuradan alacağım notlardan. Kavramın kavramla ilişkisi. Yani notlar elekteydi. Bilgi ya da kavramın kendi kendine ayrımsaması. Bu Hegel'in şeyi, kendi tam bütünüyle kendi anlatımı.
Yargı mı bu?
Bilginin yargı aynı zamanda. Yargı. Çünkü dolaysızlığın ötesine geçiş var. Şimdi burada yaşamda bir de tasım konusu var. Yani tasım kapsandığı için tasımın karakterini de taşıyor bütün bu yaşam alanına ilişkileri. Ama bilgiye dikkat edin, bilgi ya da kavramın kendi kendine ayrımsaması. Yani bilgi de kavram realitesiyle, realiteyle ilişkiye girdiği zaman o realitede kendisinden başka bir şeyle ilişkiye girmiyor. Bunun anlamı o. Yani biz özdeyi düşünce olarak alırsak, kavram olarak, bilinçteki tasarım ya da düşünce olarak alırsak eğer onun nesnesi kavramın kendisinden ayrı bir şeyse o zaman bilgi olanaksız, Kant'ın pozisyonu doğru olacak. Ama o kendinde şey dediği, Kant'ın kendinde şey dediği her neyse, onun özsel karakteri o da kavramsal Hegel'e göre ve dolayısıyla kavram kendi kendine ayrımsıyor.
Özünden olan da nesnine olan aynı şey.
Peki Kant bunlara kavram demiyor mu?
Nelere?
Anlattıklarınıza.
Kant, kavram yani. Yani bilinçte, arusta olanlar kavram. A priori bunlar ya da kategori. Yani mesela uzay ve zamana biçim diyor ama önemli değil. Çünkü kendisi bir süre sonra onlardan kavram olarak söz ediyor. Onlar kavram. Kant'ın düşüncesi çok yalın bir yerde. Yani insanların kavramları, bizim düşüncelerimiz dışarıdaki realiteden apayrı bir karakter taşıyor. Onunla iletişime giremiyoruz. Yani biz uzay diyoruz ama ya da özlek diyoruz ama dışarıda nesne olarak
onun için öznele düşüyor.
Öyle bir şey yok. Yani evet, o zaman Kant'ın felsefesinde bilinç tamamen şeyde kalıyor. Fenomen neydi? Fenomeni tekrar hatırlarsak. Fenomen öz ve görüngü arasında. Yani fenomenin özelliği ya da karakteri şeyde, görüngünün öze karşılık düşmemesi. Yerde görünen yine öz. Ama görüngüde öz ve görüngü arasında bir ayrım da var. Ve eğer özü gerçek varlık olarak düşünürsek, görüngünün gerçek olmamasının nedeni öze karşılık düşmemesi. Yani bir eşitsizlik.
Nesne ve kavram gibi.
Evet. Yani öyle bir eşitsizlik olduğu için görüngü. Yani görüngü tamam, özde olan görünüyor ama bilinçte olan şey, görüngü dediğimiz tasarım, o öze karşılık düşmüyor. Yani şimdi şimşeği Zeus'un şeyi olarak diyelim, kılıcı olarak, ateşi olarak, silah olarak her neyse tasarımladığı zaman Yunanlı, o eşitsizlik çok açık olarak görünüyor. Yani ama normal insan da şeye baktığı zaman, diyelim doğa fenomenine baktığı zaman şey yapmıyor, orada özü görsel olarak algılamıyor. Ama yine de fenomende, görüngüde özden başka bir şey yok ve görüngü fenomen öze tam olarak karşılık düşmediği.
Burada özü bulmak için bilgiye ihtiyacımız var o zaman, gene bilgiye gelirsek.
Tabii. O zaman fenomen artık fenomen olmaktan çıkacak.
Yani bilgi olacak. Bilginin önemi burada yerine oturuyor.
Oturuyor. Fenomenle bilgi ayrı şeyler. Fenomen bilgi değil.
Değil değil. Yani fenomeni anlamak için ya da özünü anlamak için bilgiye ihtiyacımız.
O zaman Heidegger'in fenomenolojisi ne olacak?
Ne olacak?
Fenomenin bilgisi. Bilgi olmayanın bilgisi olacak. Evet. O bilgiyi orada buluyor. Yani hiç uymuyor.
Kant'ta da aynı
bilginin
şeye
düşünüyor. Bilginin görüntüsü olacak yani, o zaman.
O şeye,
bilginin görüntüsü mü olur o zaman?
Bilgimiz hep öznel olmaya mahkum.
Görüngünün bilgisi gibi bir şey.
Kendinde şey olarak kalmak zorunda şeyde. Görüngüde daima kendinde şey. Evet.
Aslında her durumda tuhaf bağıntılar var. Yani Hegel'in bağıntısının şeyi karşısında, eğer bunun geçerli olduğunu düşünürsek ya da onunla karşılaştırırsak, o Heidegger'in, Kant'ın, yani onlar anlamıyorlar aslında. Kendi felsefelerinin ya da düşüncelerinin anlamını çıkaramıyorlar. Yani Kant her şeyi bilince sığdırıyor. Bilinç dışına çıkması diye bir şey söz konusu değil. Ve yine de Kant'ı insanlar şey diye görüyorlar.
Yersi olarak.
Bilimi kurtardı diye görüyorlar.
Yersi olarak görenler de
var. Yersi olarak Kant, evet, kuşkucu yani. Öznel idealist, evet, Kant'ın şeyi, öznel idealist denebilir. Çünkü tamamen şeyde, öznede kalıyor onun idealizm. Nesnel idealizm diye bir şey yan taşımıyor.
Bilgi ya da kavramı deneye ön olarak ya da önsel olarak görmek işi çözmüyor. Onu
evet.
Kopardığınız zaman.
Evet, yani duyularla çözmeye çalışıyor bütün problemi Kant. Yani dışsal olanı, duysal olan da bulmaya çalışıyor diyebiliriz. Belki kendisi de öyle düşünüyordur. Ama yine karışık bir durum. Duysal olan yine açıkça en öznel olan. Yani duyumun öznede olduğunu psikoloji de kabul ediyor. Duyum şey değil. Örneğin mavi renk cisimde olan bir şey değil. O bilinçte üretilen bir şey. Dışsal olarak var olan şey, ışık dalgası. Yani Kant özellikten öyle kolay kolay sıyrılamıyor.
Ama felsefede öznelliğin de yeri var.
Varoluşta yeri var. He. İşte Hegel öznellik elbette yeri var. Yani nesnellik ve öznellik bunlar birbirleriyle bağlantı içinde birbirlerini belirliyorlar. Ve yine de Hegel özne söz anlatımını çok sevmiyor. Çünkü şey, keyfiliği
gerçeği yakalama açısından.
Evet, yani gerçeği daha çok nesnelliğe bağlı olarak görüyorum. Şimdi o zaman bilgi de ve yaşam da, yani yaşam ve bilgi bunlar şey, yargı dedik değil mi? Bilgi ideanın yargısı. Evet, ama dalına gelmedik. O yüzden şimdilik dolaşsızdayız. Burada şey var. Küçük mantıktan gidiyorduk. Dolaşsız idea yaşamdır. Burada
bu geçişe çok bir anlamlı var. Kurmak yani o şey işte. Zorlanıyoruz orada.
Orada yaşam dolaylı zaten. Nasıl dolaşsız idea?
Yaşam dolaşsız demiyor. Dolaşsız idea diyor. Yani idea var. İdea ilkin şeyin birliği olarak, öznelliğin ve nesnelliğin birliği olarak idea
gerçek demektir.
Gerçek. Ama dolaşsız gerçek dememiz gerekiyor o zaman. Çünkü henüz bir birlik var.
Sağlam bir birlik var.
İdeanın bir birliği var. Yani şeyden oluştan ortaya çıkan Dasein, o da ilkin, genelde Dasein'de, yani belirliği varlık olmasına karşın onun belirlintisi olarak düşünüyor.
Nitelik daha sonra bir
şey. Evet, olumsuzlama gerektiriyor nitelik ve henüz ona nitelik yüklemiyor. Yani Dasein'de nitelik yok, dolaşsız olması onu gerektiriyor. Yani şimdi oralara dönersek nitelik o zorunlu olarak olumsuzluğu gerektiriyor ve dolaşsızlık momentinde şey yok, bir olumsuzluk yok. Burada da bir yani birlik varsa orada şey yok, olumsuzluk yok, dolaşsızlık var. Dolaşsız ideal, dolaşsız ideali düşünün. Yani şimdi bu kavramın şeyi düşünelim. Ege'nin ayırdığı mantıksal yaşamdan ayırdığı doğal yaşam ve tinsel yaşamlar, onları düşünelim. Orada doğada yaşam yaşam doğanın en yüksek kategorisi. Onu doğaya şey yapıyor, bağlıyor. Ama mantıkta şey incelemiyoruz. Doğadaki yaşamı ya da tinsel yaşamı incelemiyoruz. Mantıksal yaşamı inceliyoruz diyor. Ve yaşam olması için tasarıma dönersek şey var. Özdeksellik ve tinsellik gibi bir
beden, yani
beden ve ruh, en azından tinsellik demesek de beden ve ruh ilişkisi birliği gerek. Yani öyle bir ayrım, onu şey de biliyor, doğal bilinç de biliyor. Yaşam bedensiz olmaz. Ruhsuz da olmaz.
Beden de ruhsuz olmaz.
Yani evet, ikisi şey, Aristoteles'in de düşündüğü bu. Wikipedia'da böyle yazıyor. Yani. Wikipedia'nın yazdığı şey Aristoteles'ten asla şey değil, ileri değil. Yani burada baktım gelirken. Ne yazmışlar bunlar, modern 21. yüzyılın ansiklopedisi. Bakarız şimdi.
Yaşam için.
Yaşam için. Yani metabolizma diyor. Yani Aristoteles'e göre ilkelilik var. Değerlik var. Ondan sonra ne vardı? Yer devrimi var. Wikipedia onu da söylüyor. Bir de şey var. Üreme var. Yani Aristoteles'in yaşam kategorileri şey. Aristoteles daha da akıllı, bitkisel yaşam diyor, hayvansal yaşam ve de ussal ruh daha doğrusu. Yani o üçlülüğü de yapıyor ve onlar arasında da temel ayrımlar var. Yani bitkisel ve hayvansal. Bitkisel yaşamda sadece şey var diyor, büyüme var diyor. Ve üreme var tabii ki. Hayvansal yaşamda
İlkilme var.
İlkilme, duyarlılık var diyor. Bitkide ilkilme yok. Ama hayvansal yaşamda ilkilme var, duyarlılık var.
Duyum.
Yani bir duygu ya da duyum. Ama bitkiden farkı o.
Bitkide de yani bizim sistemimiz var.
Var öyle
bir bitki. İlkilme şeyleri var.
Yani o ne kapanlar var.
Yüksek kategorili bir şey
ilkilme. Kuşkonmazlar.
Uzun vadede şey tabii, yani işte artı şey dönüyor. Gün çiçeği.
Biz Aristo'yla bir şey anlamış. Filogenetikle mi uğraşıyor diyorlar. Böyle çok sıkıcı bir adam gibi geliyordu ben çocuk. Bunu ayırmaya çalışan bir adam. Bitkiler ayırmaya.
Şimdi o zaman o dolaşsızlık
yani İdeanın dolaylı olması ne demek?
Tamam.
Yani dolaylı idea ne? Dolaysız idea dediğimiz zaman tamam anlıyoruz. Yani dolaysızın bize getirdiği düşünce tamam.
Dolaysız derken ne geldi? Genel değil demek istiyor. Genel henüz ritüelleşmemiş. Evet. Henüz evrensel. Henüz
belirlenim almamış.
Evet. Ayrışmamış.
Ya belirli var.
Ama idea yani yaşamın ayrışmamışlığı değil. İdeanın şeyi var. Dolaysızlığı var orada.
Belirli varlık dediğimizde de aslında hiçbir şey anlatmamış oluyoruz. O bir belirli varlık belirlenimi yapmış oluyoruz sadece.
Yani hayır, bir, varlık bir olma, değil. Olma belirliliğini koyuyoruz orada. Belirli varlık dediğimiz zaman varlığın olma halini anlatıyoruz.
İyi. Ama işte çok evrensel olarak olan ve gerçekten aslında belirsiz olan bir şey.
Tekrar şey dönelim, buraya da döneriz. Wikipedia'daki şey anlatma. Yani bu dünya bütün dünya bunu okuyor. Life is a characteristic that distinguishes objects that are self-sustained. Şimdi yaşam diyor bir karakteristiktir ki bu karakteristik nesne self-sustaining biological process. Kendini sürdüren biyolojik süreçleri olan nesneleri olmayanlardan ayırır diyor. Ama totoloji gibi bir şey. Yaşam şey diyor, kendini sürdüren, biyolojik süreç taşıyan nesneleri taşımayanlardan ayırt eden karakteristiktir diyor. Yani yaşamı tanımlarken bile o tanımın özneye, yani yaşama yükleyeceği şeyde yaşamı kullanıyor. Yine totolojik neydi?
Totolojik değil de tam
apogejik. Bilimsellik.
Biyolojik. Bilimsel olanla bilimsel olmayan
adam. Öyle yapmaya çalışıyor.
Evet.
Tabii. Yani canlılığı belirtmeye çalışıyor.
Yani şu görüyorsun değil mi? Yanlışlar mı? Life, biota diyor. Biota. Orada hangi dilden olduğunu yazmıyor. Ama yani Yunanca olması gerekir. Bu diyor İşte yaşayan nesneleri yaşamayan nesnelerden ayırt eden bir karakteristiktir. Dolayısıyla şeyi kullanıyor yani tanımlayacağı şeyi. Ya diyor bu fonksiyonlar ölümle sona ermişlerdir ölümlerine ya da böyle son fonksiyonlar yoktur. Böyle fonksiyonlar taşımazlar. Ve inanimate. Dirimsiz olarak. Cansız olarak. Yani yaşam bunu tanımlamak için yaşayan ve yaşamayanın karşılaştırmasını yapıyor.
Çok böyle bir şey kurmuş, denge kurmuş. Evet. Tersten gitmek değil, tersten de gitmek.
Dahisini yapamıyorlar.
Kavramı yakalamayınca bu böyle saçma şeye düşmek.
Kavramı yakalamayınca böyle bocalıyor, şey yapmayınca.
Yani bak, ne dolaysız ideyadır dese.
Evet.
Daha basit olacak diyorsun ha.
Evet. Bu diyor, ikinci şeyde biyolojide diyor, yaşam, biyolojideki yaşam tanımı da diyor, aktif organizmaları inorganik özdekten ayırt eden koşuldur diyor. Aktif organizmaları inorganik özdekten. Bu koşul diyor, büyüme kapasitesini, functional activity diyor, fonksiyonel etkinlik ne demekse ve continual change preceding death. Yani ölümü önceleyen sürekli değişimi.
Yani
edebiyat.
Yaşanma.
Evet, edebiyat kullanmış.
Nasıl?
Bilimsellik olarak bir ayrım koymuş anladım.
Ama kaç paragrafta aynı ayrımı anlatmaya çalışıyor.
Evet. Üstüne üstü söyle. Evet. Bir de yine o bilimselliği
vurgulamaya çalışıyor.
Ayrımı yapıyor.
Mesela eski, kimi yaşam teori, en eski yaşam kuramlarının bir bölümü diyor materyalisti. Bu görüş diyor özdeğin ve yalnızca özdeğin var olduğunu savunuyordu materyalizm diyor ve yaşamın yalnızca a complex form of arrangement of matter. Karmaşık bir özdeğin karmaşık bir düzenleme biçimi diye tanımlıyordu diyor. Empedokles evrendeki yaşayan evrendeki her şeyin dört ilksiz sonsuz öğeden yapıldığını düşünüyordu diyor. Toprak, su, hava, ateş ve o Demokritus'tan falan söz ediyor. hilomorfizme geçmiş. Neyse. Aristoteles diyor, tüm şeylerin özlek ve biçim bileşimi olduğunu düşünüyordu diyor. Aslında bu şey, yani ideal dediği şeyi genel olarak düşünürsek.
Özlek ve biçim.
Evet, özlek ve biçim, realite ve kavram, varlık ve kavram. Özdeğin nesne olarak düşünürsek.
Biçimi kavramı. Biçimi kavramı.
Evet. Yani biçim de özellik yani olarak.
Özdek nesne biçim kavramı.
Yani Aristoteles, özdek, biçimsiz özdek olabilirmiş Aristoteles'e göre. Şimdi bu.
Öyle mi? O,
öyle diyor burada. Yani Aristoteles aktarıyor bir yerde. Ama özdek, biçim hiçbir zaman özdeksiz olmaz. Yani ruh bedensiz olmaz. Dolayısıyla bedenden ayrılan ruh. Ruhlar, Yunanlarda şey yok. Ölümsüzlük diye bir düşünce yok. Hiç şeylerde. O Mısırlarda var. Yunanlar onu şey yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Ve öyle bir gereksinim de duymuyorlar. Hani dini ölümsüzlük özleminden çıkarak türeten bir bakış açısı var ya.
Ama yani, mitolojik varlıklar...
Ama Yunanlar, şey, Yunan dininde...
Ölümsüz mesela.
Ona ölüyorlar.
Zeus ölümlü mü?
Mitolojik varlıklar... Ölebilirler. Doğuyorlar.
Doğuyorlar. Valla hikayesini bilmiyorum ama dizisinden biliyorum. Herkül ölümlü olmamaktan yakınıyordu.
Evet, ölemediği
için.
Karışık.
Yani tanrısal payı taşıdığı için şeydi.
Yunan kafası şey değil o konuda. Evet. Bulanık. Ama genel olarak ölümlü olarak görüyorlar. Yani çok insansal onların tanrıları.
Bir de halk ne istiyorsa ona göre yaşıyorlar galiba. Yani toplum ne istiyorsa ona göre de biraz.
Onlar öyle popülistler. Bilmiyorum. Yani bence değiller ama.
Gözlerine para koyuyorlar mesela. Gerçi on Truva o ilk şeyler evet. Yapıyor ama Yunan yani gene aynı Yunan şeyi o öteki tarafla ilgili
Hades.
Bir şey.
Ama Hades, işte Hades şey çok böyle şeye benzemiyor. Cennet cehenneme benzemiyor. Yani o da biraz bulanık ve belirsiz bir şey. Sanki oradan yani oradan geri dönenler oluyor mesela. İşte Demeter'in kızı her kış sonbaharda kışın ölüyor. Yer altına Hades'e gidiyor. Sonra geri dönüyor. Yani Hades şey değil. O tek tanrılı dinlerdeki gibi bir karakter taşımıyor. Ama yani Yunanlarda şey beden ruhtan ayrıldığı zaman yaşamıyor. Biçim özeksiz olamıyor diyor. Şimdi bu şey Wikipedia'nın buna benzer ama hani yapabilecekleri
bir şey ben söyle. Bu şeyi anlayamadım. Bu şey için. İdeanın birliği İdeadan özsel olarak ayrıdır. Yani bu arada bir birkaç tane daha sözcük var ama ideanın birliği, öznellik, düşünce, sonsuzluktur ve böylece töz olarak ideadan özsel olarak ayrıdır. Yani bu aradaki şeyleri çıkartırsan ideanın birliği, ideadan özsel olarak ayrıdır. Ne demek?
Şimdi sonsuz, böylece sonluyla yalnızca yüksüzleştirilmiş olarak görünür ve özel nesneyle düşününce varlıkla. Bu şeye göre anlak bakış açısına göre değil mi? Evet. Ama ideanın olumsuz birliğinde sonsuz baştan sonra sonların üzerine yayılır ve düşünce varlığın üzerine, özellik nesnenliğin üzerine yayılır. İdeanın birliği özellik, düşünce sonsuzluktur. Evet ve böylece çöz olarak idealden özsel olarak ayrıdır. Tıpkı bu üste yayılan özelliğin düşüncenin sonsuzluğunu kendini yargıla ve belirlenir. Evet. Şimdi orada çözden daha önce referansı var mı? Onlara başlıyoruz. Çözden ayrı, çöz olarak idealden özsel olarak ayrıdır diyor. Yani burada töz olanla kalıcı olanı, dayanıklı olanı kastediyor, değil mi? Düşünce varlığın üzerine, öznellik nesnelliğin üzerine
yani yayılır. Yani ideanın birliği töz değil anlamında mı? İdeanın kendisi töz de.
Ama töz olarak ideadan söyleyip diyor.
Ama niye ayrılır?
Valla burada yine bir referans vermiyor. Yani bu töz... Tövselini anlatır diyor. Onu ben arada bir okuyayım da daha dikkatli çekeyim. Şimdi çünkü yukarıda tırnak içinde yani tövsel
belki,
diyor.
Belki daha etraflı
derinleşmiş. İdeal ser olarak süreçtir. Bu erek ilgili olarak değil mi?
Çok erek
bir şey erek, evet. İdeal içinde. Tamam. Yani idealın süreç olduğunu söylemesi İdeanın gelişmesinden söz ediyor. Yani orada şimdi ideanın yaşam ve bilgi diye düşünürsek bunların ikisi de şey, gelişen şeyler. Yani söylediği ama idea neden süreç olma karakterini taşıyor? Yani onu tekrar oraya dönüp bakmamız gerekecek. Şu an biraz daha böyle şeyden gidiyoruz. Yukarıdan ve yüzeyden gidiyoruz. Yani bütün ayrıntıları açmadık. İdea neden süreçtir? Süreç bir oluş tipi. Ve yüksek bir oluş tipi. Yani çok genel değil. Belli baştan genel. Yani onda tikelleşmeleri var.
Aslında şöyle bir
ama süreç, yaşamda da süreç buluyoruz. Bilgide de süreç buluyoruz. Yani tin alanında da genel olarak bir saniye. Yani süreç kategorisi orada
şu ekteki bir şey var.
Oku o zaman. Yani en son konumuz onlar. Biz şimdi yani, geri dönüyoruz. Yaşamlar önce bunlar.
Diyor ki bir süreç olarak idea gelişiminde ilk basamaktan geçer. İdeanın ilk biçimi yaşamdır. Dolaysızlık biçimindeki idea diyor bu.
Evet.
İlk biçim için. İkinci biçim ise dolaylılık ya da ayrım biçimidir. Ve bu bilgi olarak ideadır ki kuramsal ve kırgısal idea olarak ikili bir şekil içerisinde görülüyor.
O zaman dolaylı
bilgi süreci
sonu bilgi.
Bilgi süreci evet. Sonucu olarak ayrım yoluyla varsınlaşmış bilgiyi yeniden kurulmasını getirir ve bu ise ideanın üçüncü biçimini verir. Yani saltık idea. Saltık idea mantıksal sürecin son basamağı olarak kendini aynı zamanda gerçek ilk ve salt kendisi yoluyla var olma olarak tanıtlar.
Tamam.
Yani bu pek bence bunu belki açar bir önemli bir şey.
Evet, o zaman süreç sözü
biraz daha açarsın.
Aç, yani şöyle açıyor, yaşam ve bilgi ve saltık ideal momentlerinin geçişleri ya da onların arasındaki...
Yani süreçteki üç aşamadan söz ediyor.
Evet, o bir süreç.
Birinci moment yaşam, ikinci moment yaşam, bilgi ve üçüncü moment saltık ideal.
Moment dolayısıyla
ilgisi dolayı. Bilgiyi de yalnız kuramsal ve kılgısal bilgi olarak ayırıyor.
Kendi yani altındaki bilgi.
Şey, iyi ve gerçek. Yani büyük
Ahmet Bey, gerçek ve o ekten çok aslında o baştaki idea özel olarak süreçtir. Çünkü diğer kısımda açıklıyor onu. Çünkü özdeşliği ancak saltık, olumsuzluk ve dolayısıyla eğitimsel olduğu ölçüde kavramın saltık ve özgür özdeşliğidir. Öyle bir ilerleyiştir ki onda kavram tekillik olarak, evrensellik olarak kendini nesnelliğe ve buna karşı sava belirler ve kavramı tözü olarak alan bu dizisada kendini içkin iletişim yoluyla öznerliğe geri getirir. Yani bunu da açıklamış.
Saltık ideaya
geçiyor. Bu ilerleyiş.
Evet.
Çünkü önce nesnerliğe sonra da geri götürerek öznerliğe belirliyor. Onun için o süreci belirtiyor.
Senin okuduğun yer o paragrafın evet. Şey mi?
Başta. İdarecisi olarak süreçtirden
sonra devamının sonu.
Devamında belirtiyor. Ekte belirtmiyor. Evet. Ekte bölümlenmesi var.
Paragrafın başını söylüyorum.
Evet.
Evet. O. Süreç olmasını açıklayan bölüm evet. Var.
Şimdi tamam. Yani süreç olduğu için diyor bunları birlik olarak idea şunun ya da bunun birliğidir anlatımının ne diyor onu? Yanlıştır yani.
Evet.
Çünkü birlik soyut bilgi kalıcı özdeşliği anlatır. Peki o zaman yani bunu biliyoruz. Yani böyle işte oluş, varlık ve yokluğun birliğidir falan gibi şeyler. Bu tür tek yanlı anlatımların her zaman onlara bir şey eksik oluyor.
O zaman olmuş aslında.
Tek yanlı. Sonu ve sonsuz birdir. Özne ve nesne birdir. Kavram ve realite birdir falan. Yani o aynı zamanda da ayrıdır.
İdeayı açarken kavram ve realitenin birliği demiştik zaten. Yani evet. Kavram ve realitenin birliği demiştik. Evet. Ama oradan şuraya geldiğimizde ideanın birliği, öznellik, düşünce, sonsuzluktur ve böylece töz olarak ideadan özsel olarak ayrıdır. Açık değil bence. Yani ben anlamıyorum.
Açık değil çünkü oradaki İdeanın töz anlatımını bağlayamıyoruz. O yüzden evet. Açık değil. Evet. Yani töz Töz dediğimiz zaman...
Yani ideanın birliği ideadan özsel olarak ayrıdır.
Töz derken dayanışmayı anlayacak.
Evet, yani özel ait bir kavram ve...
Aradaki üç tane sözcüğü çıkartırsak...
Töz olarak...
Özsel olarak... Töz olarak ideadan özsel olarak ayrıdır.
Tamam, belki de şey demek istiyor. İdeanın birliği... bu az önce Aristoteles'in özlek ve biçim birliği konusunda söylediklerini tözün ilgilendiren bir ilişki olarak görüp ideada sadece özlek ve biçimin birliğinden daha değişik bir birlik karşısında olduğumuzu göstermek istiyor olabilir. Yani çünkü şimdi töz sözcüğünü Aristoteles de çok alışmadığımız bir tarzda kullanıyor ve o yüzden onu yani sözü onlar özdek yerine kullanıyorlar.
Orada. Her yerine.
Aynı zamanda da yani bizim toz dediğimiz şeye, ilaç dediğimiz şeye falan onlar töz diyorlar. Hı. Tabii yani substance, o şey demek. Mal demek yani o. O İngilizce'de ve Avrupa dillerinin bazılarında madde. Şey var, madde gibi bir kullanımı var. Yani Hegel'in iddianın
Substance. Madde tam azin dediği gibi yani bırak filan anlamında kullanılıyor.
Evet. Yani burada bir zorluk var. Bu zorluk bir taraf...
Madde anlamında Türkçe'de özdek kullanılıyor. Sözcük olarak.
Evet.
Bir substance'ı yani özdek olarak. Özdek de
substance'ı
kullanılmıyor. Türkçe'de kullanılmıyor substance. Töz kullanılmıyor. Yani hiç gündelik dilde cevher dendiğini duydunuz mu?
Yani töz madencilikte kullanılıyor ama şey, parayla anlamda.
Cevher de kullan.
Birçok yerde kullanılıyor. Cevher de yani bu
anlamda.
Sizin kullandığınız anlamda.
Hayır. Maden cevheri olarak kullanılıyor.
Gibi mesela.
Ya da o da yani o anlamda orada tözle bir ilgisi yok onun. O sadece ham madde.
O tözselde şey diyor, kendinde olma durumu. Yani kendinde yani, ne anlat?
Bu kültürde o kavram çok zayıf. Sözcük olarak var. Hem öz Türkçesi var hem eski biçimleri var. Evet. Ama bu kültürde töz kullanılmıyor. Yani bir yerde insanlar belki de o töz bulamıyorlar bu kültürde. Yani çünkü bu kültürde öyle bir akışkanlık var ki dayanıklı hiçbir şey yok. Olamaz.
O yüzden tözcüyüm.
Yok.
Biraz isabet de var aslında.
Edebi konuşmada hiç yok.
Hiç yok.
Edebi konuşmalarda da yok.
Yani özle dönüşüm olarak...
Her şey geçici. İslam'ın şeyine de uyuyor bu. Sonluyu değersizleştirmesine de uyuyor. Sonsuzun karşısında sonlunun hiçbir değeri yok. Yani kalıcı değil. Töz, Tanrı, Spinoza da öyle düşünüyor. Yani Spinoza için, Spinoza bir doğulu ve Spinoza için kalıcı olan, töz olan yalnızca ve yalnızca Tanrı. İnsanların başka şeylerin... yani Descartes doğulu değil.
Değil.
Descartes şey.
Spinoza da. Yani Spinoza için söylediğim için şu Descartes'te...
Descartes'te yani ikicilik, dualizm var. Dualizm var. Var. Descartes'te ama iki tane töz var. Yani Descartes şeye de, sonluya da, yani cisimsele de töz olarak bakıyor. Res, extensa, uzamlı töz ya da uzamlı şey. Ama Spinoza tözü Tanrı'ya yüklüyor yalnızca. Yani o zaman şeyden, insansal bir şeyden ineksel olarak söz edebilir, tözsel olarak değil. Bu bir şey, şu an tahmin. Yani Türk dini de doğuya ait olduğu ölçüde,
doğal
Türk kültürü de...
Doğal da ilmekli olmuyor mu o zaman? Tek insan ne? Değil, insanla beraber doğal da ilmekler.
Doğa ilmek.
Bütün evre, bütün evre.
Bütün doğa ilmek. Bütün din alanı da ilmek.
Aslında öyle olduğu yani, zaman töz de kalkıyor ortadan da. Yani sadece töz varsa...
Ama ilmekler toplamadır, bir tarihte okumuştuk.
Hayır. Töz... O Hegel'de var öyle bir şey. Töz ineklerin toplamadığı gibi bir şey diyor. Onda belki bağlamı. Ama burada töz Avrupa, yani Hegel'in töz kullanımı Aristoteles dedi. Yani Aristoteles de her şeyi töz diyor. Ousias Yunancası ve onu substance diye çeviriyorlar. Zaman zaman İngilizce'ye essence diye çeviriyorlar.
Essence diye mi substance?
Substance diye çeviriyorlar. Yani şu bir töz, bitki bir töz. Bundan tekil şeyler onlar da birer töz. Ve oradan etkileniyor olabilir ama biraz daha netleştirip belki tekrar döneriz ona. Yani şu an Burada önemli olan yaşam ve bilgide de öyle bir tözsellikle karşı karşıyayız ki bu doğal özdeksel tözsellikten farklı bir varoluş biçimi.
Ama bitkinin nedeni kendisi değil ki. Nedeni kendisi.
Yaşam var ama.
Ondan da.
Yani bitkide yaşam var ve o yaşam kategorisi bitkinin bütün özdekselliğinden ayrı bir şey. Yani bitkide ruh diyemiyoruz ama bitkisel ruh diyor Aristoteles. Anima diyor, yani anima can. Yani bitkiye biz ruh yüklemesek de can yaşamı yüklüyoruz. Yani
o
yaşayan bir şey.
İdeanın birinci basamağını oluşturuyor mu yani?
O yaşam olarak
çünkü ideanın süreç olduğunu kabul edersek böyle söylüyor. Birinci aşaması yaşam.
Yani süreç olması güzel.
Olaysız olarak yaşam o şekilde.
İdea şey yapıyor. Sürüyor. Yani süreç demek gelişme demek.
Tamam. Yani ideya, o sürecin birinci ayağı olarak da yaşam.
Yaşam sürüyor. Ve bilgi. Yani ideya bir evrim geçiriyor.
Evet.
Şeyden ayrı olarak. Öz alanından ve ya da daha önceki alanlarda da şey öyle. Yani kavram alanında ve nesne alanındayız değil mi? Şeyden önce. İdeadan önce. Kavram ve nesnelik var. Oralardaki yapıyı düşünürseniz orada bir süreçten söz edemeyiz. Güzel görmüş. Yani
yaşam ve bilimselliği yani, aldığı zaman demin Wikipedia'dan okuduğum şeyi anlatımın içine de oturtarak düşünürsek orada bitkideki yaşamın da ideanın ilk aşaması olduğunu kabul etmek durumunda mıyız? Yani çünkü neticede o da kendi kendini döngüsel biçimde de olsa sürdürüyor.
Bitkideki yaşam mantıksal yaşam değil diyor.
Değil,
yani.
Evet.
O doğal yaşam. Doğal yaşamda yani varsayımı var diyor.
Bu kategorize şekilde kategorize ettiği zaman yani yaşamı
evet.
Şey olarak koyduğu vakit sadece olayı düşünceden kogitodan ayrı mı düşünüyor? Yani böyle bir şey söylemiyor burada çünkü benim gördüğüm kadarıyla. Onu anlayamadım.
Evet,
yani demin evet. Sorduğu şey yani bitkideki yaşam da bu yaşam
evet
içinde mi değil mi?
Bu yaşam var mı? Yaşam ideası yani o şey özellik ve nesnelliğin birliği. Yaşam ideası bir birlik. İster bitkisel olsun, ister hayvansal olsun ya da ister daha sonra ideanın kendisi bilgi biçimini alsın, o birlik karakteri hep sürüyor.
O da kendinde bir bilgiyi içeriyor mu peki?
Hangisi? Biraz daha açık.
Güdüsel olarak bitkideki yaşam ideası daha sonra burada ikinci olarak bilgiye evriliyor süreçte.
Evet.
Bilgi oluyor. O kendinde bir
yaşamın
mi?
İlk belirlenimi.
Pekala, ona Hegel kendisi yanıt veriyor. Yani buradaki bir ideal, yaşam ideası mantıksal şey diyor. Yaşam ideası. Mantıksal yaşam diyor. Yani ne demek o? Kavram, yaşamın kavramı inceleniyor. Doğal yaşam ya da tinsel yaşamı incelemiyoruz diyor.
Düşünceden farklı.
Dolayısıyla yani evet, bilgiye geçişin mantıksal koşulları şeyden farklı. Yani bitkiden ilerleme ayrı bir şey.
Burada zamansallık yok yani.
Yok. Evet. Yani çünkü doğada bitkisel yaşam hayvansal yaşamı önceliyorsa o zaman o bitkisel yaşamda süreç var diyor. Yani o süreç.
O süreci kabul ediyor. Mine'nin sorduğu şeyi farklı bir şekilde sormaya çalışırsak yani o ideya sürecinin birinci aşaması ise şayet dirimsellik. Bitki de onların içindeyse yani bitkinin o döngüsel yaşamı içinde de bir yasallık var. Yani tohumun gelişmesi süreci için söylüyorum bunu.
Evet.
Yani onun da gelişeceğini mi kabullenmek durumundayız biz?
Süreç ve gelişmeyi anlamdaş düşünüyorsan evet.
Yani doğada bir gelişme yok.
Hayır, orada döngüsellik var, orada gelişme yok. İdeanın kendisinde süreç var ve orada gelişme yok. Ama bitkide öyle bir şey yok.
Kabulümüz öyle şimdiye kadar öyle. Ben aksini söylemiyorum.
Yani,
kabulümüz öyle şimdiye
orada
kadar.
Orada tinsellik yok ki.
Ama buradaki
anlatıları
bağlamına koştuğum
ama gelişme bu anlamda ideada gibi
şimdi, mi? Tohumdan, evet. Yani hayır, ideadaki gelişme nasıl? Şimdi bitki de genel olarak yani bitki de gelişme yok dersek tek yanına alır, eksik olur en azından. Yani tindeki gelişmeden ayırıyor Hegel.
Hayır yani Ahmet'in dediği başka bitki de daha ileride daha üstün bir şey mi olacak
evet,
gibi.
Evet. Ama bir geçiş yok ki. Şuna, yani o gene dönmüşse.
Yani doğadaki her
hayır
şey.
Hayır ama evet. Şimdi atlamam da yani orada bitkiye bir yaşam kavram olarak onu yüklediğimiz anda gizli olarak o bütün o yaşam kavramını şey yapıyor ya yani bitki de olsa
mesela yaşam yani
içinde kapsıyor. Onu yani biz kabul etmiyoruz durumda. Evet, tamam. Yani
ama yaşam, bitkisel yaşam. Ama
bitkisel yaşam evet, o kadar.
Hayvansal yaşam ayrı.
Yaşamı daha koyduğumuz anda gizil olarak orada insan veya bilmem ne bitkisel vesaire onu da içerdiğini kabul etmek ya da gizil olarak orada var olduğunu kabul etmek. Ama bitkinin kendi içindeki döngüsel yaşamı o ayrı bir kategori, ayrı bir şey.
O metabolik süreçleri, bitkinin evet, büyümesi, falan tohum yapması falan onlar yani onlar süreç, onları ama onları konuşmuyoruz değil mi? Yani bitkide döngü var.
Döngüsel işte.
Evet. Yani doğada da döngü. Genel olarak Hegel doğadaki gelişmenin döngüsel olduğunu söylüyor. Yani şimdi Hegel'de şeyi bulamıyoruz. O açık bir eksiklik. Hegel doğayı en alt biçimlerden en yüksek biçime doğru yani insan bedenine kadar o evrim sürecini açıkça evrim süreci olarak söylemiyor. Onu o şekilde onaylamıyor. Ve kendi çağındaki evrim kuramları o kadar irrasyonel ki onları da reddediyor. Yani Hegel kendisi biyolog şey değil. Yani evrim kuramını geliştirmeye çalışan Darwin gibi bir şey değil, biyolog değil. Onların Hegel o dönemdeki bilim adamlarının onların bulgularını alıp onlar üzerine felsefe yapıyor ve o bilim adamları Darwin'e özelleyen bir evrim versiyonu ileri sürüyorlar ve gerçekten de onlar kutu içinde kutu falan gibi şeyler çok mantıklı şeyler değiller. Hegel onları reddediyor. Ama genel olarak Hegel'in evrim kuramının yani doğada doğal süreçlerin bir hiyerarşisi olduğu, doğal organizmaların bir hiyerarşisi olduğunu, dolayısıyla bir evrim olduğunu anlatan şeyleri var, açıklamaları var. Zaten çok açık. Yani estetikte var, çevirirken gördüm. İlk 200. sayfalık içinde tamamen evrim kuramını destekleyen bir anlatım tarzı. Yani doğada o organizmaların onların arasında bir gelişme süreci olduğunu, yani evrim olduğunu söylüyor ve doğal seleksiyona benzer anlatımlar da olabilir ama Hegel şeyden önce, yani Darwin'den önce, o yüzden evrim kuramını yapmıyor. O kendine, o zamanki versiyonlarını kabul etmiyor. Doğanın doğadaki döngüsellik şeyden sonra yani evrim insan doğanın en yüksek yapısı ve insanda da biyolojik olarak bakarsak bir döngüsellik var. Yani Hegel şimdi şöyle dese mantıklı olabilir. İnsan doğanın gelişiminin en yüksek aşamasıdır ve gelişim orada ereğine ulaşır. Oraya kadar ki süreçte evrimdir dese daha mantıklı olacak ama onu demiyor. Genel olarak doğada bir döngüsellik vardır diyor. Yani doğru, insan organizması döngüsel, doğal olarak bir döngü içinde. Onun şimdi normal olarak düşünmeden insanlar vargısını çıkarabiliyorlar. İnsanın biyolojik gelişimi henüz yeterli değil. Daha dolayısıyla evrim henüz tamamlanmış değil. Daha öte evrim olabilir gibi bir şey var. Naif bir varsayım var.
Gözler çünkü, daha keskinleşebilir, kollar daha emin olabilir.
Yani gözler o onu konuştuk daha önce. Yani şu an ayrıntısına girmeye gerek var mı? İsterseniz girebiliriz. Tekrar irdeleyebiliriz. Yani burada her şeyi irdeliyoruz. Hiçbir şey doktrin üretmiyoruz. Yani konsül gibi gözler görmüyoruz kendimizi ve ama doğadaki gelişim döngüsel bir gelişim. Dolayısıyla insanda tamamlanan bir süreç. İdea şimdi yaşamla ideayı yaşam ideasını anlamanın en yolu kolay diyeyim bana göre kolay yollarından birisi o yaşamın örneğin bitkide ya da hayvanda onu o dirimsiz özdekten ayıran niteliğini görerek nitelik biçiminde görerek ayırmak. Yani yaşam öyle bir şey ki o dayandığı özneksel bedenden ayrı bir şey.
Mantıksal çıkarsamasını nasıl yapacağız?
Mantıksal çıkarsaması yapıldı. Dolayısıyla
yani, yani yapıldı da
evet.
Biz onu
yani burada şey var. Şimdi nesnellik ve öznelliğin birliği dediğimiz zaman nesne olarak ne düşünürsek düşünelim, o nesne ki bu durumda doğaya dönersek özneksel nesnellik var. O ideayı Hegel'in çıkarsarken kullandığı iki moment var. Kavram ve nesne. Birinci bölüm kavramı inceledi değil mi genel olarak? Evet. Tasıma kadar gelen. Ondan sonra nesneyi inceledi. Mekanik, kimya ve eleksellik olarak. Nesnenin ideal kavramla birliği yaşam diyor. Yani yaşam şimdi Aristoteles'in anlatımında özneğin biçimi var. Şu elimizdeki kalemin biçimi var. Ama bu kavramın, bu kalemin biçimi, yani bunda özdeğin aldığı biçim şeyi vermiyor, yaşamı vermiyor ya da bir gezegen de biçim taşıyor, biçimli özdek. Orada yani özdek ve biçimin birleşmesi
yaşam burada ruha karşılık gelen şey mi? Yoksa
öyle durması gerekir ama gelmiyor. Yani biçim kategorisi kavram değil, çok alt bir kavram.
Şey mi? Hayır, tabii.
Yani özlek ve biçimi yani bir araya getirdiğiniz zaman yaşam olmuyor. Özlek ve biçimi bir araya getirdiğiniz zaman yaşam olmuyor. Ama peki, kavram ve nesneyi bir araya getirdiğiniz zaman yaşam oluyor.
Evet.
Kavram ve nesne. Yani kavram orada bir kere kavram kendi gerçek varoluşunda o gerçek varoluşunu kazanıyor diyor Hegel. Yani kavram gerçek varoluş ne olabilir?
Nesne ile birliği.
Nesne.
Nesne kavram nesne olarak durdu. Yani nesne mantık bilimi kavramın gelişmesi. Kavram varlık olarak kendine varlık olarak. Kendi de kavram değil mi varlık?
Evet.
Öz kendi için. Kendine ve kendi evet. için. Falan. Ve o aşamalarda kavram henüz kendi karakterini taşımıyor.
Evet.
Yani taşlaşmış anlık.
Kendi için oluyor yaşandığı.
İlk defa evet. Yani ruhsal...
Kendini gerçek.
Şimdi ruh dediğimiz şey fiziksel bir varlık değil. Ama fiziksel varlığa, bedene bağlı. Yani o ayrı bir...
Ruh sağlığını bedende kazanır.
Onu başka bir şeyle açıklamamıza gerek yok. Aslında çıkarsamayı yaptığınız, sadece yaptığınızı görmemiz gerekiyor. Yani yaptığımız şey eğer beden, yaşam, ruh ve bedenin birliği ise başka türlü söyleyebilir mi?
Hayır, onu beden ruh, ve ruhla birleştirmek yani zorlama gibi geliyor. Yani o, oradan onu hani neden ruh ve bedene geçtik oradan? Yani nasıl o tamam kuruyor düşünce onu yaklaştırıyor ama yani sadece
nesne ve kavramı birleştiriyor.
Tamam.
O da zor geliyor bize.
Yok o zor gelmiyor. Yok.
Yani kavram ve nesnellik, öznellik ve nesnellik bu şey onun sisteminde iki tamam. moment.
Ama oradan ruha ve bedene nasıl geçti?
Onların birliğini düşündüğümüz zaman, kavram ve nesnenin birliğini düşündüğümüz zaman ortada yeni bir şey var. Yani kavram evet. şey değil, biçim değil dedi. Kavram ölü bir şey değil. Yani kavram kavram yaşamla bir değil.
Değil ama burada ilk defa kavramla yani kavram nesnesiyle buluştuğu zaman evet. burada ilk defa şey oluyor. Evet. Yani kendini buluyor kavram. Evet. Gerçekten.
Yani şimdi biz düşünürken kavramı kullanıyoruz. Düşünme eylemi nedir?
Kavramın kavramı ilişkisi.
Kavramın şey değil mi bu?
Yani
düşünme, onu başka bir şeyle açıklamamız gerekmeyecek aslında. Yani düşünmeyi daha alt terimlerle açıklamamız olanaklı değil. Ama düşünmek, bilinç dediğimiz şey, bu doğadaki şeylerden farklı, cisimlerden, özdeklerden farklı bir kategori. Yaşam kategorisi de şeyden farklı, yani özdeksellikten farklı. Daha yüksek, yani bunu açıklamak şey değil.
Kesinlikle evet, yani daha yüksek olduğunu tamam, hani bu son onaylıyor ama hani
Ya düşünün o zaman, yaşamışsın. Çünkü belki düşünceyi engelleyen şey tasarıma gitme alışkanlığı. Yani tasarıma gitmeden yaşamı doğrudan doğruya düşündüğünüz zaman yaşam anlayabiliriz ve burada yaşamın dışında dayanabileceğimiz başlıca şeyler de kavramların, başka kavramların kendileri. Yani yaşamı anlamak için başka bir noktaya dayanmamız gerekiyor.
Yani düşünüyorum o halde varım gibi bir şey değil mi bu?
O da bak başka bir şey. Düşünce ve varlığın birliği de yaşam değil. Yani öyle de diyebiliriz. Neden? Çünkü varlık çok soyut bir kategori. Descartes'in varlığı.
Ama bu bazda bir şey. Yani onun farkında olmak.
Düşünce ve varlığın birliği şey. Yani o alıştığımız bir anlatım biçimi. Özdek ve biçimin birliği. O da az çok.
Daha alt biçim.
Ama bunlar ikisi de alt biçimler. Yani evet. Burada şu aşamada nesne ve kavramı birliği. Öznelliğin ve nesnelliğin birliği dediği şey, o yeni bir birlik. Yani ötekilere dayanarak onu anlayamayız. Ve şöyle dersek, yaşam için kavram gerekiyor. Kavramın kavramsal varoluşu gerekiyor. Ama dolaysız, yani henüz açılmamış, ayrışmamış vesaire. Aynı zamanda da özdeksellik gerekiyor. Özdeksel nesnellik gerekiyor. Onu diyebiliriz. Yani yaşamın ilk biçiminde bitki de yaşam
olduğu için sanki kavram da var gibi, yani tam tersi gibi mesela, yani o yaşam varsa o var, kavram var.
Güzel. Tabii yani ayıramazsın. Yaşam varsa kavram var. Yani
kavram olduğu için yaşam,
yaşam
var.
Yaşam olmasa da kavram var ama.
Evet ama orayı
yaşarsan yani yaşam varsa kavram
var. Aynı ölçüde öbürü de
yani. Dinozor yaşamıyor ama kavram var.
Potansiyel olarak var kavram. Yani o içinde taşlaşmış olarak var. Yaşamda taşlaşmış
var. Yani şu ifadeyi kullanabiliyoruz değil mi? Kavramın kavram için olması yaşamda ilk kez. Yani ya da düşüncede aynı ilişki var.
Evet o bilgi değildi.
Yaşamda da o ilişki yok mu?
Şimdi kavram evrensel. Çünkü ruhla bir.
Çok pardon. O en primitif şeyde, yani işte o amipte ya da öglenada, tek hücrede de
evet.
Faaliyetine ilkin, yani ilk kez oradaki şey kendi için oluyor. Kendiyle ilgili, yani kendisine dönük bir faaliyet içerisinde oluyor. Onun için hani orada kavramın kendisi için olmakla evet. ilişkili bir şey kurulabilir mi? Yani yaşam İlk olarak orada var ve kendi için oluyor. Ondan önce taşlaşmış doğa senin dediğin evet. gibi. Yani dışsal olarak şey yapılıyor.
Yani orada taşlaşmadan kurtuluyor.
İlk kez erek kendi için, yani kendinde oluyor.
Evet.
Kendisine ait oluyor.
Yani şeyde, DNA'da, ister insan DNA'sı ister tek hücreli DNA'sı. Orada yaşam henüz tam olarak, açık olarak bulunmuyor. Potansiyel olarak
potansiyel
bulunuyor.
Evet.
Ama o tek hücreliye geçtiği zaman, yani can, orada değişim nedir? Ne fazladan ne ortaya çıktı? Yani DNA'da hala nesne alanındayız Hegel'e göre. Nesnellik alanındayız. Henüz şeyde, idealde değiliz. Henüz kavram ve idealin birliği olmamış. Ama yaşama geldiğimiz zaman
kendine dönük oluyor. Bir tür bağımsızlaşma oluyor.
Kendi için.
Kendi için oluyor. Ama işte o kendi için, yani kavramın kavramla ilişkisiyse orada çıkarsam evet. yapamadığımız şey bizim niye kavram kavram için oluyor? Yani zorunluluk ne orada? Mantıksal yapı ne? Niye artık kavram kendi için oluyor? Ya da kavramın böyle bir özelliği mi var? Kavram kendi için olabilme özelliğine sahip bir şey.
Şimdi ruhsal aşama, ruh aşamasında ya da ruh biçiminde kavram dolaşsız idea falan, yani öyle düşünülebilir ve orada henüz bir düşünce yok. Yani irkilirlik var ya da duyarlılık var. Ruhsal bir, yani canlı bir varlık şey, irkilirlik gösteriyor. Bitki de gösteriyor değil mi?
Bunları kavramsal alamıyoruz şu anda. Yani irkilebilmek, hani şey, görgül olarak anlayabildiğimiz bir şey bizim.
Ama irkilebilmek
irkilebilmenin şeyden, mantıksallığı nedir? Yani niye irkilir kavram?
Evet, orada bir öznellik var mı? İrkilebilirlikte. Yok. Yaşam var değil mi?
Yani var tabii ki.
Yani ölü olan şey irkilmiyor. Yani bir asidi metal üzerine döktüğün zaman o metal irkilmiyor. Yani orada da reaksiyon oluyor ama o kimyasal reaksiyon. İrkilme değil. İrkilme yaşamla ilgili bir kategori. İrkilme kategorisi yaşamın ilk şeyi, belirtisi, en alt diyelim. Anlat belirişi.
Sanki varlığını sürdürme belirtisi. Evet. Denebilir miyim?
Orada kavram varlığını Tabii varlığı yani
göstergesi göstergesi.
İrkilme henüz irkilme şey bile değil. İtki bile değil. İtki içeriden gelen bir şey.
Sınır sistemi gerektirir.
Tabii itki onu gerektirir. Ama bir tek hücreli terliksi hayvan dıştan gelen bir uyarıyı alıyor ve ona bir reaksiyon gösteriyor. Ve o şey de kimyasal bir reaksiyon değil. Yani virüste bile belki de şey var. Yani bilmiyoruz o kadar. Belki irkilme denebilecek şeyler olabilir. Ya da tamam molekül gibi davranıyor da olabilir. Yani bilmiyoruz. Virüs o şey geçiş olarak. Virüs canlı mı, dirimli mi, dirimsiz mi? İki özelliği de gösteriyor. Ama irkilmede şey var. Daha önce olmayan bir töz biçimi var. Yani yaşam biçimi var ve orada kavram ilk kez kendi ortamına geçmeye başlıyor.
Yani kavramın irkilmesi gibi bir şey.
Tabii yani.
Yani kavramın kendi irkilmesi gibi.
İrkilmeyi kavramsal alalım.
Yani şimdi özdek ve biçim birliği var şeyde, tek hücrelide. Özdek ve biçim var, stresinde bir şey var. Ama o özdek DNA olan bir özdek. Yani çok şey, komplike ve nesnen. Her neyse bu şey gibi görünmüyor. Böyle şiir gibi betimlenecek bir şey gibi görünmüyor. Aristoteles çok güzel anlatmış. Yani aslında Hegel'in şeyi psikolojisi özellikle doğa ve tin felsefesinde hemen hemen tamamen şey Aristoteles'te sınırlı. Yani o temel kavramları açılmamalı.
Ama ilginç bir şey söyleyeyim. Yani bundan 3-3,5 milyar belki 2 milyar önceki tek hücreliyle bugünkü tek hücreli arasında hiç fark yok.
Yok.
Yani evrim falan. Hiç şekilde evrilmemiş. O neyse bugünkü yani bir protozoa mesela. O dönemde nasılsa değil mi?
Bu neyi gösteriyor?
Bilmiyorum.
Yani o biçim ortadan kalkmıyor.
O zaman oradan gelmedik gibi bir şey. Oradan başlamıyor ya da.
Ben olanı söylüyorum.
Ben ama onu demiyorum.
Yani. Bundan bor kalıntılarında da beyin içeri falan hücrelenmiş. Şimdi bir beynin aynısı. 3500
tamam.
Yıl önceki.
O çok
önemli tabii. 4000 yıl. Ama benim dediğim 3 milyar yıl önceki.
Beyin kalıntılarında insan iskeletini yani şeyini
pardon. O başka bir şey ama yani. Homo sapiens yani. O sapiens
beyni. Aynı ama yani.
Tamam aynı aynı. Ama benim dediğim 1500 milyar sene önce.
Bir sene arasında bir
canlı şey. Bugün şey. Hiç fark yok.
Homo sapiensleri aynı değil. Ama DNA falan bulundu ilk kez.
Evet. 4000 yıllık DNA ama şeyden de DNA.
Firavunlar da
aynı. Firavun Bey. Firavunlardan da DNA çıkar. Kemiklerinden almışlar. Evet. Firavunlardan.
Ne o?
Firavunlardan da DNA.
Onlar 5000 sene 500 filan yıl olan var.
Ya şeyden daha eski. Dinozordan
değil mi? Firavunlar şeyden daha eski.
Yok olan var. Dinozordan da.
Evet.
Yani onlar
da hayal ediyorlar.
7000 yıl falan ya da 5000 yıl, 3000, 4000 yıl falan gidiyor. İsterseniz ara verelim.
Evet.
Yaşam konusunu.
Yalnız bu süreçte o dediğiniz çıkacak.